Ayrım 5. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkübar, sayfa 62. Teknede cimbom bayrağı. Hülasa, Uzanlar olayı tek başına kitaplar yazılacak bir renkliliğe sahip. Cem Uzan, aile yaşamında benim tanıdığım dönemde aslında fevkalade mezbuttu. İkinci eşi, Alara Koçu Bey ile mutluydu. Ayrılmasına doğrusu pek şaşırdım. Çok iyi bir Galatasaraylı olan Cem Uzan o anlamda da çılgındı. Öyle ki Karayipler'de bile yatına devasa cimbom bayrakları astığını kendisi anlatırdı. Bir gün Cem Boyner bir teknede devasa bir Galatasaray bayrağı görmüş. Bu çılgın Cem Uzan'dan başkası olamaz deyip o tekneye doğru yüzmeye başlamış. Yüzerken de Cem Cem diye bağırıyormuş. Bu bağırışlar üzerine tekne personeli içeride uyuyan Cem Uzan'ı uyandırmış. Uzan bağırıp kendisine doğru yüzenin Cem Boyner olduğunu görünce hemen tekneye davet etmiş ve sormuş. Bu tekneyi yeni aldın, benim olduğumu nereden anladın? Cem Boyner senden başka hangi çılgın Karayipler'de Galatasaray bayrağı asar demiş. Akşamdan davet. 1990'lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan bir diğer önemli medya patronu Mehmet Emin Karamehmet'ti. Çukurova grubu ile Yapı Kredi ve Pamuk Bank gibi önemli bankaların sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet, 1980'lerde aranıyordu ve Turgut Özal'ın yasal düzenlemeleri sayesinde Türkiye'ye gelebilmişti. 1990'ların ortalarında Özerçiller'in ısrarıyla medyaya giren Karamehmet, önce Akşam Gazetesi'ne, ardından Show TV, Sky Türk ve Dijitürk'e sahip oldu. Karamehmet'in bankaları sorunluydu. Türksel'i kendi bankalarından kendi şirketlerine aktardığı paralarla kurmuştu. Dolayısıyla siyasi iktidarlara karşı bankaları yüzünden boynu büküktü. Yapılacak ciddi bir denetimle başının belaya gireceğini bilen Karamehmet, bütün siyasi iktidarların her dediğini yapardı. Dahası, özellikle el konulması sürekli gündemde olan Pamuk Bank nedeniyle büyük diyetler ödedi ki, MHP'li çok önemli bir ismin, 99 seçimi sonrasında Pamuk Bank'a nasıl fedailik yaptığının yakından tanığıyım. Karamehmet'in Akşam Gazetesi 1990'lı yılların ortalarında 250 bin dolar transfer ücreti ve 10 bin dolar maaşla beni transfer etmek istedi. İş takibi. Amaçları 28 Şubat süreciyle başbakan olan Mesut Yılmaz ve dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'le yakın ilişkisi olan benden gazetecilik dışında yararlanmaktı. Bunun için o dönem Akşam'ın tepesinde bulunan Sualp Kalleci Ankara'ya gelip benimle görüştü ve ısrarcı oldu. Şahsıma gazetecilik dışında bir misyon biçilmesi beni rahatsız etti. Akşam grubu beni Ankara temsilcisi ve yazar olarak istiyordu ama asıl amaçları hükümet ile Çankaya ilişkilerinde köprü oluşturmak ve şirketlerin sorunlarıyla uğraştırmaktı. Daha önce Sabah grubuna geçmemi ısrarlı biçimde engelleyen Enver Ören, akşam olayını öğrenince yine devreye girdi ve TGRT Türkiye gazetesinde kalmaya yine ikna etti. Sabah grubuna beni davet eden isim ise Zafer Mutlu'ydu. İstanbul'daki Sabah gazetesi binasındaki görüşmemizde Güngör Mengi de vardı. Burada yine bir parantez açalım. Dürüst olacağım. Holding gazetesi yöneticileri patronların özel işlerinde yardımcı olurlar. Hele hele Ankara temsilcisi bunu yapmak zorundadır. En ilkeli ve idealist geçiren yöneticiler bile bunu yapmıştır. Zira bu işin doğasıdır. Ancak iş takibinin şekli şöyledir. İki çanta dolusu dolar. Siz sadece ilgili isme ulaşmayı sağlar, gerisini şirketin yetkilisine bırakırsınız. Başka bir ifadeyle siz sadece randevu alırsınız. Bendeniz İhlas Holding, Doğan Holding ve Uzan Holding gibi üç büyük grubun medyasında Ankara temsilciliği yaptım. Şirket yöneticilerinin ulaşamadığı başbakan, bakan, müsteşar ve genel müdürlerden çok randevu aldım ama ne konuştuklarını bilmem. Patronların bir başbakan ve birkaç bakan dışında yaptıkları hiçbir ziyarete katılmadım. Akşam gazetesinde ise benden istenen bundan ötesiydi. Adeta ele konulması gündemde olan bankalara siyasi iktidar nezdinde fedai olmam ima edildi ki ona evet diyemedim. Benden bir süre sonra Akşam grubu Tuncay Özkan'ı transfer etti. Aydın Doğan'ın bana anlattığına göre Tuncay'a iki çanta dolusu dolarla gidilip transfer teklif etmişler. Tuncay da kabul etmiş. Peki Tuncay'ın hükümetle yakınlığı mı? Tuncay transfer olduğu dönemde iktidarda olan DSP, MHP, ANAP koalisyonuna çok yakındı. Mesut Yılmaz'ın en büyük sırdaşıydı. Öyle ki Yılmaz, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'u bile Tuncay'ın tavsiyesiyle atamıştı. Aynı Tuncay, MİT'in bilgi ve parasal desteğiyle bu kurumun tarihini yazmıştı. Aydın Doğan'ın oğlu Tuncay Özkan, Radikal ve Milliyet'le yazarken Mesut Yılmaz'a fedailikler yaptı. Keza Tuncay, Mesut Yılmaz sayesinde MİT'in dışında emniyet istihbaratla da yakın ilişkiler kurdu ki Adil Serdar Saçan'la dostluğu oradan geliyor. Tuncay ilaveten Aydın Doğan'ın manevi oğlu. Ona sürekli sizin oğlunuz benim demiş. Mesut Yılmaz ve Aydın Doğan'la beraber üçlü olarak sık sık buluşmuşlar. Oysa ilginçtir, aynı Tuncay Özkan 1991'de Mesut Yılmaz'la alay ediyordu. İşte o dönemden bir enstantane. Başbakan Mesut Yılmaz'la Şanlıurfa gezisindeyiz. Temsilci olarak sadece ben varım, diğer izleyenler muhabir. Cumhuriyet adına Tuncay Özkan, tercüman adına da Metin Işık var. O dönem biz Rizelilikten ötürü kongre kazanıp başbakan olan Mesut Yılmaz'a tam destek veriyoruz ve bu durum özellikle gazeteciler arasında biliniyor. Gazeteciler toplu yemek yerken Tuncay bana döndü. Abi bu Mesut Yılmaz'ın peşinden nasıl gidersin? Beğenmesen de bu adam şimdi Türkiye'nin başbakanı. Onun için böyle bir ifade kullanamazsın diyerek Tuncay'ı tersledim. Ve heyhat, o Tuncay Özkan daha sonra Mesut Yılmaz'ın fedaisi gibi davranmaya başladı. Mesut Yılmaz'ın avukatı. Öyle ki Korkmaz Yiğit olayında bile Tuncay Mesut Yılmaz'ın avukatı gibiydi. Yazı ve programlarıyla ona açıktan omuz verdi. Tekrar Tuncay'ın Kara Mehmet'e transferine dönelim. Evet Özkan 2 milyon dolar transfer ve 40 bin dolar maaşla bu gruba geçtiğinde sadece Mesut Yılmaz'la değil Ecevit'le de iyi ilişkileri vardı ama en önemlisi Bahçeli Tuncay muhabbeti. Şaşırmayın Tuncay Özkan Devlet Bahçeli ile de kankaydı ve sık sık bir araya gelip ona taktikler veriyordu. İlişkiler öyle olunca her gün Pamuk Bank'a el konulmasını bekleyen Kara Mehmet Tuncay'ı transfer etti. Bu transferde bir başka bilgi de Tuncay Özkan'ın Mehmet Emin Kara Mehmet'e özellikle ANAP ile MHP cenahından ismen tavsiye edilmesiydi. DSP, MHP, ANAP iktidarı sürecinde Kara Mehmet'e dokunulmadı. Hikmet Ulubay'ın inceleme ısrarlarına rağmen Kara Mehmet grubu hep korundu. Çöküş ise AKP ile başladı. Kara Mehmet sadece bankalarının değil medyasıyla pek çok varlığını kaybetti. Turkcell'de bile ancak devlet sayesinde çoğunluk hisselerini temsil edebiliyor. Aydın Doğan ne istedi? 1980'lerden bugüne hala en önemlisi medya figürü olan Aydın Doğan'a gelince. Başlangıçta bir nebze değindik. Aydın Doğan'ın medyaya girişi Koçların desteğiyle oldu. Doğan, Milliyet yıllarında pek gündemde değildi. Siyasi angajmanlara girmemiş ve medya savaşlarına bulaşmamıştı. Keza devlet ihalelerine ilgisizdi. Sürpriz bir şekilde Hürriyet'i alınca medyanın en büyüğü oldu. Peşi sıra devlet ihaleleri süreci başladı. İhalelere girmek için RTÜK engeli vardı. Aydın Doğan o engeli aşmak ve yasal düzenlemeyi gerçekleştirmek için Ankara'da kamp kurdu. Telefonda Enver Ören var. Sabahattin, Aydın Doğan aradı. Ne diyor? Senden bir isteği var. Nasıl bir istek? Sen bu hafta alternatif programında RTÜK konusunu mu işleyeceksin? Evet. Bütün partilerin grup başkan vekillerini canlı yayına çağırdım. Herhalde Ankara'dan haberi oldu. Rica ediyorum Sabahattin bu programı yapmasın diyor. Belli ki çok sıkıştı. Öyle. Ben yapma taraftarıyım. Ben de rica ediyorum bu programı yapma. Bu şekilde Aydın Doğan'dan alacaklı oluruz. Tersine yaparsak daha etkili olursunuz. Bir telefonla program konusunu değiştirebiliyorum diye düşündürmeyelim adamı. Madem arayıp rica etti kırmayalım onu. Bizim de yarın işimiz düşer. Ben de rica ediyorum. Televizyon sizin, haliyle son karar da sizin. Ancak, evet, ben bu hafta hiç program yapmam. Tamam yapma, birkaç gün benden tatil yap. Aydın Doğan, RTÜK kanunu bu tür çabalarla kanunlaştırdı. Ve bir başka anekdot. İstanbul'dan Ankara'ya dönerken uçakta yanıma oturan adam, merhaba ben Hayyam Garipoğlu dedi, medyadan hatırladım dedim ve başladık sohbete. Hayyam'ın petrol ofisi. Hayyam Bey, petrol ofisini aldınız, hayırlı olsun. Sağ olun. Önceki gün ve dün Aydın Doğan ile Dinç Bilgen'e briefingler verdim. Ne briefingi? Enerji ve petrolün önümüzdeki dönem için ne kadar hayati olduğunu somut verilerle aktardım. Çok etkilendiler, çok. Espri kabilinde şöyle dedim. Desenize Ayhan Bey, uyandırdınız onları. Uyandırdınız ne demek? Akıllarına düşürdünüz petrol ofisini demek. Evet, düşürdüm çünkü tanıtım için medyayla ortak çalışacağız. Fesatlık yapmak olmasın ama yanlış yaptınız. Ne gibi? Sizi tanımam bilmem. İlk defa şimdi gördüm. Lakin medyanın ağzını sulandırmayacaksın. Aldığınız ihale pat diye gider. Sayın Önkibar, çok şakacısınız. Satış işlemi bitti, ihaleyi aldım ben. Canım, benimki bir fantezi ve öylesine laf ama burası Türkiye, bu ülkede her şey bir günde değişir. Abdal'a malum olur misali birkaç gün sonra gazetelerde bir haber. Petrol ofisi ihalesi iptal edildi. İhale iptal ve sebep Hayyam Garipoğlu'nun mafyayla ilişkisiymiş. Öyle mi değil mi bilmem ama öyleyse ihaleye niye soktunuz? Sonrası malum. Aydın Doğan tekrarlanan bu ihaleye katılıyor. Partneri Türkiye İş Bankası ve ihaleyi kazanıyorlar. Aydın Doğan'ın İş Bankası ile ilişkileri bununla sınırlı değil. İş Bankası petrol ofisi hisselerinin çok sonra aldığı fiyat üzerinden Aydın Doğan'a devrediyor. Aydın Doğan da çok geçmeden petrol ofisini aldığının 3 misli fiyata Avusturyalılara satıyor. Soru şudur, İş Bankası petrol ofisi ihalesine baştan niye girdi? Madem girdi, sonradan kar almadan niye çıktı? Hissesini satarken fiyat araştırması yapmadı mı? Yaptıysa eski fiyattan niye sattı? Aydın Doğan İş Bankası ilişkileri bağlamında sorgulanan başka konular da var. Mesela dış bank olayı. İş Bankası'na ait olan bu banka 17 milyon dolara Doğan grubuna satıldı. Komik olan, Aydın Doğan bankayı satın almak için fiyat biçilen 17 milyon doları İş Bankası'ndan kredi olarak çekmişti. Dış bank olayı. İş Bank'ın parasıyla İş Bankası'ndan dış bankı satın almak. Sonrası malum. Aynı banka 1,5 milyar dolara Belçikalılara satıldı. Bu kadar da değil. Hollanda'da kurulan Demir, Halkbank'ın Aydın Doğan tarafından satın alınması kamuoyunda yine çokça tartışıldı. Aynı şekilde petrol ofisinin TSK'nın ihalelerinde büyük pay alması uzun süre kamuoyunun gündemindeydi. Kısacası Aydın Doğan o yıllarda servetini katladıkça katladı. Ancak 1990'ların medya imparatoru 2002'de AKP'nin iktidara gelişiyle artık dediğim dedik olmaktan çıktı. Özellikle Tayyip Erdoğan'la ters düşünce astronomik vergi cezalarıyla yüz yüze geldi ki Tayyip Erdoğan Aydın Doğan kavgalarına ileride uzun uzun değineceğiz. Aydın Doğan'ın Posta Gazetesi'nde Ankara temsilcisi olduğum dönemde yaşadığım olaylardan biri de şu. Kadıköy'de 160 dönümlük arazi. Bir gün Aydın Bey'in çok yakını olan Taylan Bilgel gazetede yanıma gelerek sordu. MHP'li Sağlık Bakanı'nı tanıyor musun? Osman Durmuş'u. Evet, tanırım. Onunla bir işimiz var. Ne işi? Arazi. Anlamadım. İstanbul'da Haydarpaşa'daki numune hastanesi var ya. Evet. O hastane bizim komşumuz. Nasıl? Petrol ofisi tesisleriyle o hastane yan yana. Evet. Hastanenin hemen bitişiğinde 160 dönümlük bir arazi var. Evet. Sağlık Bakanlığı orası hastaneye ait. Yani bizim diyor. Peki onların mı? Değil mi? Hayır. Arazi petrol ofisinin. Sağlık Bakanlığı'na gidelim. Yani Sağlık Bakanlığı petrol ofisinin arazisine el mi koymuş? Aynen öyle yapmış. Tapu falan yok mu? Petrol ofisi de kamuydu ya. O konu tartışmalı. Koca devlet kendine ait olmayan araziye nasıl el koyar? Üstelik o arazi Aydın Doğan'a aitse. Evet, ısrarla bizim diyor. Benden istediğiniz nedir? Senin Osman Durmuş'la aran iyiyse gidip o araziyi alalım. Taylan Bey, ben emlakçı değil gazeteciyim. Arazi işlerine bakmıyorum. Yahu arkadaşız diye söylüyorum sana. Sizin için sadece şunu yapabilirim. Neyi? Osman Durmuş'tan randevu alırım. Sen gelemez misin? Kusura bakmayın, gelemem. Peki, randevuyu al o zaman. Telefonu çevirip onu konu belirtmedim ve Sağlık Bakanı Durmuş'tan Taylan Bilgel'e randevu aldım. Bir hafta sonra Bakan Durmuş'la TBMM kulisinde karşılaşınca konuyu bilmiyor gibi davranarak sordum. Arazi istedi. Sayın Bakan, Taylan Bilgel niye gelmiş size? Haydarpaşa Hastanesi'ne ait büyük arazi istedi. Satın almak için mi? Yok canım. Orası petrol ofisine aittir diye istedi. Öyle değil miymiş? Bütün kayıtları çıkarttım. Arazi Sağlık Bakanlığı'nın. Dolayısıyla yapılacak bir şey yok. Sadece ben değil, bütün holding medyasının Ankara temsilcileriyle genel yayın yönetmenleri patronlar tarafından talep edildiğinde böylesi katkıları konumları gereği yapmışlardır ki, Ertuğrul Özkök'ün Güneş Taner'le yaptığı telefon görüşmesindeki karton fabrikası muhabbetinin dinlemesi ortadadır. Hangi Ankara temsilcisi ya da genel yayın yönetmeni, ben grubun ticari işlerine bulaşmadım, patrona randevu bile almadım diyorsa vallahi yalan söylüyor. Şu kadarını kesin bilgilerle söylemeliyim ki, bazı genel yayın yönetmenleri Ankara'da takip ettiği işlerden ötürü patrondan ilave komisyon bile alırdı. Genelkurmay, Tanrı makamı. 1980'li ve 90'lı yılları sorgularken, o dönemin asker medya ilişkilerine de kısaca değinmek gerek. Birinci madde, o dönem medya patronlarının en çok dikkate aldığı kurum TSK'ydı. Hele İslamcılar, yani cemaat basını ve şeyhleri Genelkurmay'ı Tanrı makamı gibi görürdü. Türkiye'de bir realite var. Dinciler ve Kürtçüler askeri sevmez. Bunda Şeyh Said ve Seyit Rıza misali isyanların ve sonrasında yaşananların payı olduğu gibi emperyalizmin bu iki kesimi Türk ordusuna karşı hep kışkırtması da söz konusudur. İlaveten 1990'larda yani Soğuk Savaş'ın bittiği döneme kadar TSK için başlıca iki tehdit komünistler ile irticaydı. Hassasiyet isme göre değişir. Sağından soluna ve merkezine kadar medyanın bütün renklerinde çalışmış bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki TSK bütün basında özenle izlenen ve saygı gören bir kurumdu. Öte yandan TSK'nın dışarıdan bakınca efsane olan ama içine girildiğinde bazı konularda hayal kırıklığı yaratan bir kurum olduğunu da söylemeliyim. Takkali Firavunlar kitabımda yazdım. 1990'da Genelkurmay Harekat Başkanı olan Kor General Doğan Bayazıt, Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın Turgut Özal'a meydan okuduğu ilkesel istifasını benim çağrı cihazımdan öğrenmişti. Bir Genelkurmay Başkanı siyasetin bir kararına isyan ederek üniformasını çıkarıyor ama bu karardan Harekat Başkanı'nın bilgisi yok. Evet, TSK'da kurum inisiyatifinden ziyade ferdi inisiyatifler söz konusudur. Mesut Yılmaz'la Başbakanlık makamında sohbet ederken bir gün bana şöyle bir şey söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetleri Genelkurmay Başkanı olan isme göre değişir. Haklıydı. 90'dan beri Genelkurmay'ı yakından izleyen ve pek çok Genelkurmay Başkanı ile görevleri esnasında şahsi tanışıklıkları olan biri olarak benim, bugünkü hükmüm de aynıdır. Nasıl mağlup oldu? TSK kurulu ve iyi işleyen bir saat gibiydi ama NATO'ya girişle beraber devleti temsil etme ve taşıma kabiliyetini kaybetmişti. Adeta sadece silahlı mekanik bir güç görüntüsündeydi. Daha açık ifadeyle TSK'nın içinde zannedildiği gibi bir derin devlet yapısı asla yoktu. Kontrgerilla NATO gladyosuydu. Tek milli unsur olan Seferberlik Tetkik Kurulu ise uzun zamandır ihmal ediliyordu ve barış döneminin yapılanması değildi. Kısacası TSK kağıttan kaplan misaliydi. Öyle olmasaydı 3,5 FETÖ soytarısına mağlup olmaz ve yüzlerce generalini tek bir kurşun bile atmadan esir vermezdi. TSK maalesef kendini bile korumaktan acizdi ki AKP iktidarı bu aciziyeti gördüğü için Türk ordusunu FETÖ'nün müritlerine boğdurtmaya çalıştı. Bir kurum düşünün, 28 Şubat sürecinde malum irtica hassasiyeti sebebiyle darbeden son anda geri dönerken çok değil 15 yıl sonra o irticaya adeta teslim oldu. Yanlış olan hangisiydi? 28 Şubat'ta yapılan mı, 2008'deki teslimiyet mi? AKP'yi 28 Şubat doğurdu. Peki, bu durumdaki TSK'dan dinci ve diğer medya niye korkuyordu? TSK gücü yettiğine hücum ediyordu da ondan. 28 Şubat'ta bunu yaptılar. Pek çok medya patronunu ip gibi karşılarını dizdiler ve sorguya çektiler. 2008'de zoru görünce teğmeninden generaline, personeline altın tepside kurbanlık diye sundular. Aslında 28 Şubat'ta irtica ambalajlı başka bir tezgahtı. Olayın iki boyutu var. Birincisi o dönemin hükümetiyle kanlı bıçaklı olan İstanbul sermayesi ve medyası. İkincisi Genelkurmay Başkanı olmak isteyen Çevikbir'in karargahta inisiyatif ele alması. Maalesef iktidarı değiştirme oyunu irtica ambalajıyla TSK kullanılarak sahneye kondu. Bu operasyon sonucunda da orta vadede AKP doğdu. TSK ile ilgili ileriki bölümlerde daha pek çok ayrıntı vereceğiz. 28 Şubat'ta medyanın çok ağırlıklı kesiminin tavrı, Refah Yolu'nun alaşağı edilmesi için seferberlik ilan edilmesi olmuştur. İki büyük medya patronu Aydın Doğan ile Dinç Bilgin anlaşıp kartel oluşturmuşlardı. Beytinin üst katındaki yemekler. Öyle ki Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Yalçındağ, Zafer Mutlu ve Kenan Sönmez her ay Florya'daki Beyti Lokantası'nın üst katında bir araya gelip taktik belirliyorlardı. O dönemin apoletli gazetecilerin başında Fatih Çekirge geliyordu. Sabahın Ankara temsilcisi olan Çekirge, haber aktarmak yerine haber yaratmanın peşindeydi. Mesela Gazi Ordu evinde 30 Ağustos resepsiyonunda dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'dan İran da böyle dönüştü. Beyanını alabilmek için 20'ye yakın tuzak soru sordu. Peşi sıra Zafer Mutlu, Ergün Babahan, Ertuğrul Özkök, Ali Kırca, Fikret Bila, Sedat Ergin gibiler apoletli gazetecilerdi. Altı çizilmesi gereken husus şudur. 28 Şubat'ta Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin ve Ali Kırca gibi isimler samimi olarak inanıp destek olmalarına rağmen Fatih Çekirge ve Zafer Mutlu gibiler patronları adına görev yapmışlardır. Hasan Cemal'in apoleti. Sabah gazetesinde Zafer Mutlu'nun yardımcısı konumunda olan Ergün Babahan, Mutlu'nun Tunceli olması yani Alevi ve Kürt kökeni itibariyle Genelkurmay'dan çekindiğini ve dikkatli davrandığını söylemiştir. Bu arada kamuoyu pek bilmez, aynı Fatih Çekirge, Refah Yolu iktidarının birinci ayında Vahdettin'in kahraman olduğunu anlatan bir belgesel hazırlayıp sunmuştu. Sonraları keskin bir FETÖ'cü ve Tayyipçi olan Ergün Babahan da 28 Şubat'ın militan asker şakşakçılarından biriydi ki, bu adam 2009'da basın toplantısı yapan Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a AKP'yi eleştiren tarzda soru sormamdan ötürü beni ertesi günkü sabahta onbaşı gazeteci diye hedef almıştır. Dahası Hasan Cemal bile 28 Şubat'ın sıkı destekçisiydi. Evet, bugünlerde büyük demokrat ve antimilitarist takılan Hasan Cemal, apoletli gazetecilerin önde gideniydi. Sadece o mu? 5. ayrımın sonu, sayfa 75.